Ayrım 21. Baba Mario Puzo, sayfa 245. Ev sahibi Signor Roberto kiraya verdiği 5 apartmanını kontrol etmek için her gün mahalleye gelirdi. İtalyan işçilerini büyük şirketlere kiralayan bir padroneydi. Bu yoldan kazandığı parayla İtalyan mahallesinde evler satın almıştı. Kuzey İtalya'dan okumuş bir adamdı. Apartmanlarını dolduran bu Sicilyalı ve Napoli'li cahil Güneylileri hiç sevmezdi. Kötü insan değildi, iyi bir aile babasıydı. Ama çalışma hayatında uğradığı güçlükler, parasını kaybetmemek, daha çok kazanmak için duyduğu kaygı yüzünden sinirli olmuştu. Vito Corleone onu sokakta durdurup bir şey konuşmak istediğini söyleyince pek sert davrandı. "Signor Roberto," dedi Vito Corleone, "karımın bir dul arkadaşı bir nedenden ötürü evinizden çıkarılmak istendiğini anlattı. Başlarında kendisini koruyacak bir erkekleri yok. Kadıncağız perişan halde. Parası yok. Burada oturanlardan başka dostları yok. Ona sizinle konuşacağımı, iyi kalpli, dürüst bir insan olduğunuzu söyledim. Arada bir anlaşmazlık olduğunu ileri sürdüm. Şikayete yol açan köpeği atmış. Niçin evden çıksın? Siz de İtalyansınız. Anlayışlı davranmanızı rica ediyorum." Signor Roberto önünde duran genci dikkatle süzdü. Orta boylu, güçlü kuvvetli biriydi. Köylüydü ama haydut değildi. Roberto omuzlarını silkti. "Evi başkasına kiraladım bile," dedi. "Artık vazgeçemem." Vito başını anlayışla salladı. "Aylığı ne kadar arttırmak istiyorsunuz?" $5 dedi Roberto. Oysa yalan söylüyordu. 4 karanlık odayı dul kadına aylığı $12 veriyordu. Yeni kiracıdan daha fazlasını almayı başaramamıştı. Vito Corleone cebinden bir tomar para çıkardı, içinden 3 tane onluk ayırdı. "İşte 6 aylık kira, fazlasını veriyorum," dedi. "Signora Colombo'ya bundan söz etmeyin, kendisi mağrur bir kadındır. 6 ay sonra size kira fazlasını yine veririm, tabii kadının köpeği de geri gelecek." "Allah belanı versin," diye bağırdı Roberto. "Ne sanıyorsun sen kendini? Bana emir verecek adam mısın? Davranışlarına dikkat et, yoksa kendini bambaşka bir yerde bulursun." Vito Corleone ellerini şaşkınlıkla havaya kaldırdı. "Ben sizden bir ricada bulundum. Kimin kime muhtaç olacağı hiç belli olmaz değil mi? Haydi parayı iyi niyetimin bir belirtisi olarak alın, kararınızı verin. Ben olsam işi büyütmezdim." Parayı Signor Roberto'nun avucuna sıkıştırdı. "Parayı alın, sonra düşünün. Yarın parayı geri vermek isterseniz verin. Ev sizin. Kadını evden çıkarmanıza da kimse engel olamaz. Köpeği de istemezseniz, sizi anlıyorum. Hayvanları ben de hiç sevmem." Roberto'nun omuzuna dostça vurdu. "Ricamı lütfen kabul edin. Mahallede beni bilenler çok, onlardan sorun. Size ne kadar mantıklı, iyi niyetli bir insan olduğumu anlatacaklardır." Aslında Signor Roberto durumu kavramaya başlamıştı bile. Yine de o akşam Vito Corleone üzerine soruşturma yaptı. Sonra ertesi günü beklemedi. Hemen o gece Vito Corleone'nin kapısını çaldı. Böyle uygunsuz bir saatte geldiği için özür diledi. Signora Corleone'nin ikram ettiği şarabı içti. Her şeyin büyük bir anlaşmazlık sonucu doğduğunu söyledi. Signora Colombo elbette evde oturabilirdi, köpeğini de yanına alabilirdi. Kimin şikayeti hakkı vardı ki? Hepsi de çok ucuza oturuyorlardı evinde. Zavallı bir hayvanın kimseye zararı dokunmazdı. Sözlerinin sonuna gelince Vito Corleone'nin kendisine o sabah verdiği $30 masanın üzerine bıraktı. "Bu zavallı kimsesiz dul kadına yardım etmek istemeniz beni çok etkiledi," dedi. "Kendimden utandım. Ben de iyi kalpli, dürüst bir Hristiyan olduğumu göstermek istiyorum. Kirayı arttırmayacağım. Eskisi gibi kalacak." Taraflar rollerini mükemmel oynadılar. Vito bardaklara şarap doldurdu. Karısına seslendi. Pasta getirmesini söyledi. Roberto'nun elini sıktı. İyi kalpli bir insan olduğu için onu kutladı. Signor Roberto içini çekti. Vito Corleone ile tanıştığına çok sevindiğini, sayesinde içinde insanlık duygularının kabardığını anlattı. Geç saatlerde birbirlerinden ayrıldılar. Signor Roberto'nun korkudan dizleri titriyordu. Tehlikeyi bu kadar kolaylıkla atlattığına memnundu. Bir tramvaya bindi, Bronx'taki evine gitti. Derhal yatağına girdi. 3 gün ortalıkta görünmedi. Şimdi Vito Corleone mahallede sayılan bir kişi olmuştu. Sicilya'daki mafya örgütünün adamı olduğu söyleniyordu. Bir gün kumarhane işleten bir adam ziyaretine geldi. Ona kendiliğinden $20 vererek dostu olmasını istedi. Her hafta verecekti bu parayı. Vito Corleone'nin yapacağı tek şey arada sırada kumarhaneye uğrayıp kendini göstermek, patronun himayesinde olduğunu anlatmaktı. Sokak serserileriyle başları dertli olan büyük dükkan sahipleri de ondan yardım istediler. Vito Corleone bölgede düzeni sağladı, bunun karşılığını da gördü. O zamana göre hatırı sayılır bir gelir sağladı. Clemenza ile Tessio en yakın arkadaşları, müttefikleriydi. Eline geçen paradan onlara da verdi. Sonunda da çocukluk arkadaşı Cenko Abbandando ile zeytinyağı ithal etmeye karar verdi. Cenko'nun bu konuda tecrübesi vardı, işi mükemmel yönetebilirdi. Clemenza ile Tessio satıcılık yapacaklardı. Manhattan, Brooklyn ve Bronx'taki bütün İtalyan bakkalları dolaşacak, onları Cenko Pura zeytinyağı almaya ikna edeceklerdi. Vito Corleone o büyük alçak gönüllülüğüyle zeytinyağına kendi adını vermekten kaçınmıştı. Sermayenin çoğunu verdiği için Vito Corleone örgütün başkanıydı. Özel durumlar, örneğin Clemenza ile Tessio'nun tekliflerini kabul etmeyen mal sahipleri Vito'ya bildirilecekti. Vito Corleone de onları kendileriyle işbirliği yapmaya ikna edecekti. Birkaç yıl Vito Corleone küçük esnafa özgü rahat bir hayat yaşadı. İşini geliştirip ilerletmek için var gücüyle çalışıyordu. Sevilen sayılan bir koca ve aile babasıydı ama ailesine ayıracak zamanı pek olmuyordu. Zamanla Cenko Pura zeytinyağı Amerika'nın en iyi ithal yağı haline geldi. Rakipleriyle de mücadele etmesi zorunluydu. Fiyatlarını düşürüyor, dükkanlara kendi yağından daha fazla depo edilmesini istiyordu. Onlara ya bu alandan çekilmelerini yahut kendisiyle birleşmelerini teklif ediyordu. Daha gençliğinde bile Vito Corleone insaflı ve mantıklı bir kişi olarak ün salmıştı. Asla tehdit savurmazdı. Karşı konulmaz nedenler ileri sürerdi. Karşısındaki kişinin de payına düşeni almasına özellikle dikkat ederdi. Kimsenin kaybetmesini istemezdi. Birçok dahi iş adamı gibi serbest rekabetin zararlı, tekelciliğin etkili olduğunu anlamıştı. Böylece kendi tekelciliğini kurmaya karar verdi. Brooklyn'de bazı sert, inatçı, yola gelmeyen toptancılar vardı. Vito Corleone'nin görüşünü anlamıyor, onun üstünlüğünü kabullenmekten kaçınıyorlardı. Vito meseleyi büyük bir sabırla anlatıyordu ama toptancılar yine inatçılık ediyorlardı. Vito Corleone bir süre sonra bu gibileriyle uğraşmaktan vazgeçiyor, işi halletmesi için Tessio'yu yolluyordu. Depolar yanıyor, zeytinyağı yüklü tankerler deliniyordu. Düşüncesiz bir adam, küstah bir Milanoğlu polise gidip yardım istedi, yurttaşlarına şikayet etti. Böylece 10 yıllık omerta yasasını bozmuş oluyordu. Polis soruşturmayı geliştirmeden adam ortadan kayboldu, bir daha da onu gören olmadı. Arkasında sevgili karısıyla 3 çocuğunu bırakmıştı. Neyse ki çocuklar kendilerini idare edecek durumdaydılar. Derhal babalarının işinin başına geçtiler, Vito Corleone ile anlaştılar. Büyük insanlar doğuştan büyük değildirler. Tecrübeler ve yıllar onları büyük yapar. Vito Corleone de öyle oldu. İçki yasağı konup da içki satışı durduğunda Vito Corleone sessiz, basit bir iş adamı olmaktan çıkıp önemli bir kişi, bir don olma yolunda ilk adımı attı. Bu bir günde, bir yılda olmadı. İçki yasağı dönemi sona erip de büyük mali kriz başladığında Vito Corleone vaftiz babası Don Corleone olmuştu. Artık Cenko Pura Zeytinyağı şirketinin 6 kamyondan meydana gelen bir ulaştırma filosu vardı. Clemenza aracılığıyla Kanada'dan kaçak içki getiren bir grup İtalyan kaçakçısı Vito Corleone'ye yanaştılar. İçkiyi New York'a dağıtacak kamyonlara ve işçilere ihtiyaçları vardı. Vito Corleone'ye sağlayacağı kamyon ve işçi karşılığında yüklü para ödeyeceklerdi. Teklif edilen para o kadar büyüktü ki Vito Corleone, zeytinyağı ulaşımında kullanılan kamyonlardan bir kısmını kaçakçıların emrine verdi. Yine bol bol para kazanıyor, bilgi, tecrübe ve yeni dostlar ediniyordu. Çok geçmeden Corleone'nin yalnız işini bilen yetenekli bir insan değil, bir dahi olduğu da ortaya çıktı. Kendini İtalyan ailelerinin koruyucusu yapmıştı. Signora Colombo'nun oğlunun vaftiz babası oldu. Ona 20 dolar değerinde bir altın saat armağan etti. Bu arada kamyonların bir kısmı polisin eline geçti. Cenko Abandando polis örgütünde ve adliyede tanıdıkları olan güçlü bir avukat tuttu. Böylece Corleone'nin etki alanı genişledi, örgüte yeni kamyonlar eklendi. Tessio ile Clemenza'nın emrinde çalışanlar bile çoğalmıştı. Düzenin iyi işlemesi için bir takım tedbirler alınması gerekiyordu. Sonunda Don Corleone bir yönetim sistemi kurdu. Clemenza ile Tessio'ya Capo Regime ünvanlarını verdi. Capo Regime İtalyanca'da aşağı yukarı reis anlamına geliyordu. Onların emrinde çalışanlar da askerlerdi. Cenko Abandando'yu da Consigliori yahut danışman yaptı. Kendisiyle iş görenler arasında kademeler koydu. Emirlerini ya Cenko'ya yahut Capo Regime'lerden birine veriyordu yalnız. Emir verirken de yanında tanık bulunmamasına özellikle dikkat ediyordu. Sonra Tessio'nun adamlarının bir kısmını ayırdı, onları Brooklyn bölgesinden sorumlu tuttu. Gerekli olmadıkça iki adamının birbiriyle dostluk etmelerini yasakladı. Tessio durumu derhal kavradı. Corleone'nin tutumunun yerinde olduğunu, böylece yakalanma, başarısızlığa uğrama yahut adamlarının birbirlerine ihanet etme olanağının azaldığını anlıyordu. Brooklyn'i tümüyle Tessio'ya bıraktı. Onun zeki ve temkinli bir insan olduğunu biliyordu. Öte yandan Bronx bölgesini yöneten Clemenza'yı gözünden uzak tutmamaya çalıştı. Neşeli görünüşüne rağmen Clemenza zalim, pervasız bir kişiliğe sahipti. Dizginlerinin sıkı tutulması gerekiyordu. Büyük mali kriz Corleone'nin durumunu güçlendirdi, ilerlemesini sağladı. İşte Corleone'nin Don diye tanınıp çağrılması bu döneme rastlar. Kentte doğru dürüst iş bulabilen pek azdı. Namuslu kişiler boş yere dürüst bir iş arıyor, mağrur kişilerse iğrenç bir devlet memurundan iş istemek için kendilerini ve ailelerini küçültüyorlardı. Oysa Corleone'nin adamları sokakta yürürken başlarını dimdik tutuyorlardı, cepleri para doluydu, işlerini kaybetmek gibi bir korkuları yoktu. Polisçe tutuklanan bir adam dilini tuttuğu, omerta yasasına uyduğu sürece çoluğuna çocuğuna çok iyi bakılacağından, hapisten çıktığı zaman da eski işine dönebileceğinden emindi. İşte hayatının tam bu döneminde Don Corleone'nin aklına kurduğu saltanatı, yolunu sürekli olarak tıkayan dış dünyanın yöneticilerinden daha iyi yönetmek düşüncesi geldi. Bu düşünce durmadan kendisinden yardım istemeye gelen mahallenin yoksulları tarafından da desteklendi. Don Vito Corleone hiçbirini geri çevirmedi. İstedikleri yardımı yaparken onların duygularını da incitmemeye çalışırdı. Bu kişilerin kongreye, belediyeye, çeşitli devlet kademelerine kendilerini temsil edecek kişileri seçerken babaya danışmalarından daha doğal bir şey olamazdı. Don Vito Corleone ileriyi görerek zekice davranıyordu. Yoksul İtalyan mahallelerinde yaşayan ve bir gün avukat, doktor, savcı, hatta yargıç olabilecek çocukların öğrenim masraflarını karşılıyordu. İmparatorluğunun geleceğini büyük bir lider gibi planlıyor, hazırlıyordu. İçki yasağının kaldırılması Don'un imparatorluğu için önemli bir darbe oldu. Ama baba her şeyi önceden sezinleyerek tedbirlerini almıştı. 1933 yılında Manhattan'ın bütün kumar işlerini, doklardaki krep partilerini, dipnot krep zarla oynanan bir çeşit kumar, at yarışlarında ve diğer sporlardaki müşterek bahisleri, poker oynatan kanun dışı kumarhaneleri yöneten adama elçiler yolladı. Adamın adı Salvatore Maranzano'ydu. Tam bir Pezzo Novante, New York caniler dünyasının en güçlü kişisiydi. Babanın elçileri Maranzano'ya ortaklık teklif ettiler. İki taraf da eşit haklara sahip olacaktı. Vito Corleone'nin örgütü polis ve siyasi hayattaki tanıdıklarıyla Maranzano'ya çok yararlı olabilir, çalışma alanının Brooklyn'e, Bronx'a kadar yayılmasını sağlayabilirdi. Oysa Maranzano uzağa görebilen bir kişi değildi. Don Corleone'nin teklifini küçümsedi. Büyük Al Capone Maranzano'nun dostuydu. Üstelik kendisi 1933 savaşının çıkmasına ve New York'taki gangsterlerin bağlı bulunduğu yeraltı örgütünün temelinden değişmesine yol açtı. Görünüşte taraflar birbirine eşit değil gibiydi. Maranzano'nun daha da takviye edebileceği güçlü bir örgütü vardı. Chicago'da bulunan Al Capone yakın dostuydu. Ondan yardım isteyebilirdi. Tattaglia ailesiyle de ilişkisi vardı. Tattaglia ailesi umumhane işletiyor, aynı zamanda ufaktan ufağa beyaz zehir kaçakçılığı yapılıyordu. Bütün bunlara karşılık Don Corleone, Clemenza ve Tessio tarafından yönetilen iki küçük ama iyi örgütlenmiş rejime çıkartabilirdi. Üstün yanları düşmanın Corleone İmparatorluğu üzerine yeterli bilgi sahibi olmamasıydı. Gangsterler babanın gerçek gücünü bilmiyor, Brooklyn'de yalnız başına çalışan Tessio'nun Don'la ilgisi olmadığını sanıyorlardı. Yine de taraflar birbirine eşit değildi. Ama Vito Corleone aleyhine olan noktaları ustaca bir darbeyle silip yok etmeyi bildi. Maranzano, New York'taki isyanı bastırması için Al Capone'den iki adamını yollamasını istedi. Corleone ailesinin Chicago'da adamları vardı. Al Capone'nin iki adamının trenle yola çıktığını haber verdiler. Vito Corleone Luca Brasi'yi çağırdı, ona gereken emirleri verdi. Brasi ile adamları dört kişiydiler. Chicago'lu haydutları istasyonda karşıladılar. Brasi'nin adamlarından biri bir takside bekledi. İstasyon hamalı Capone'nin adamlarının bavullarını bu taksiye taşıdı. Adamlar da geldiler, arabaya bindiler. Peşlerinden de Brasi ile adamları bindi. İki Chicago'lu gangsteri arabanın içine yatırdılar. Araba Brasi'nin daha önce kararlaştırdığı limandaki ambarlardan birine gitti. İki gangsterin elleri kolları bağlanmış, ağızlarına birer küçük havlu tıkanmıştı. Brasi duvarda dayalı duran baltayı aldı, Capone'nin adamlarından birini doğramaya başladı. Adamın ayaklarını tam dizlerinden bacaklarını, sonra da kalça kemiklerinden geri kalan bölümü ayırdı. Brasi çok güçlü bir adamdı ama işini tamamlayabilmesi için baltayı birkaç kere savurması gerekiyordu. Her yan kandan görünmez olmuştu. Kesilen yerlerden sel gibi kan akıyordu. Brasi ikinci kurbanına döndüğünde artık kendisine iş kalmadığını gördü. Çünkü adam duyduğu dehşetle ağzındaki küçük havluyu yutmuş boğulmuştu. Morgda ölümün nedenini bulmak için yapılan otopsi sırasında havlu adamın midesinden çıktı. Birkaç gün sonra Al Capone Vito Corleone'den bir telgraf aldı. Düşmanlarıma karşı nasıl davrandığımı gördünüz. Bir Napolili iki Sicilyalı arasındaki anlaşmazlığa niçin karışıyor? Sizi dost olarak kabullenmemi istiyorsanız, dilediğiniz zaman ödemek zorunda olduğum bir borcum var. Sizin gibi bir insan yardım dilenmeyen, gelecekteki sıkıntılı bir anınızda yardımınıza koşabilecek, kendi işlerini kendisi çevirebilen bir dosta sahip olmanın ne kadar yararlı olabileceğini takdir eder. Dostluğumu istemezseniz siz bilirsiniz. Yalnız bu kentin havasının çok nemli olduğunu size haber vereyim. Napolililerin sağlığına zararlıdır böyle hava. Buraya asla gelmemenizi öğütlerim. Mektubun her kelimesi, her satırı uzun uzun düşünülerek yazılmıştı. Baba Capone çetesine değer vermiyor, onların kafası zalim katiller olduklarını biliyordu. Aldığı bilgilere göre Capone, küstahlığı, aşırı davranışları yüzünden siyasi hayattaki bütün dostlarını kaybetmişti. Siyasi güç, toplumun koruyucu örtüsü olmadan Capone ve onun gibilerinin dünyasının yıkılmaya mahkum olduğunu biliyordu. Capone'nin çağı kapanmak üzereydi. Üstelik Capone'nin etkisi Chicago sınırlarını da aşmıyordu. Mektup etkisini gösterdi. Capone iki Sicilyalı'nın savaşlarına katılmayacağını bildirdi. Şimdi taraflar eşittiler. Üstelik Vito Corleone Capone'nin adamlarını rezil ederek Amerika Birleşik Devletleri içindeki bütün gangsterlerin saygısını kazanmıştı. Tam 6 ay Vito Corleone Maranzano'nun bütün güçleriyle çarpıştı. Adamın koruduğu kumarhaneleri bastı, düşmanı her cepheden karşılamasını bildi. Clemenza ile adamlarından geniş ölçüde yararlandı. Zaferin kendisine göz kırptığını anlayınca da Tessio'yu Maranzano'nun peşine koydu. Bu arada Maranzano savaşın sona erdirilmesi, barış yapılması için Vito Corleone'ye elçiler yolluyordu. Corleone çeşitli nedenler uydurarak onları görmekten kaçındı. Maranzano'nun askerleri liderlerini terk ediyorlardı. Kaybedilmiş bir dava uğruna ölmek istemiyorlardı. Şimdi kumarhaneler haracı Corleone örgütüne veriyorlardı. Savaş sona ermek üzereydi. 1933 Noel'i öncesinde Tessio Maranzano'nun savunma hatlarından içeri girebildi. Maranzano'nun yardımcıları anlaşmaya hazırdılar. Liderlerini onlara teslim etmeyi kabul etmişlerdi. Maranzano'ya Brooklyn'deki bir lokantada Corleone ile görüşmeler yapılacağını söylediler. Kendileri de Maranzano'ya muhafızlık ettiler. Sonra Maranzano'yu lokantada Tessio ile dört adamı içeri girerken tek başına bırakıp kaçtılar. Mesele çabucak halledildi. Maranzano'nun yarı yarıya çiğnenmiş ekmekle dolu ağzına kurşunlar sıktılar. Savaş sona ermişti. Maranzano İmparatorluğu Corleone'nin örgütüne katıldı, işler yoluna kondu. Savaş sona ermişti ama şimdi Vito Corleone'nin başı ailesiyle dertteydi. 21. Ayrımın sonu. Sayfa 255.